Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 7. ayrım. Dudu'yu artık güçlükle anımsıyorum diye düşündü. Aradan sadece 3 yıl geçmiş olmasına rağmen anılarının bu kadar zayıflaması garipti. Onu sandığı kadar sevmemiş miydi yoksa? Artık yüzünü bile hatırlamakta güçlük çekiyor, hatlarını sisler arasında güçlükle anımsayabiliyordu. Halbuki David bir an bile aklından çıkmıyordu. David'in arkasından otele gidip ona Dudu'dan söz etmeyi düşündü. Biraz daha sabırlı olup kendisine biraz zaman tanımasını söylemeliydi ona. Ama bunu yapacak cesareti kendinde göremiyordu. Bir süre daha orada kaldıktan sonra ayrıldı ve otele doğru yürümeye başladı. Odaya girdiği zaman Hannah'ın yatağında kimse olmadığını gördü ve başını salladı. Büyük olasılıkla Joe'nun odasındaydı ve belki de sevişiyorlardı. Ben de David'le birlikte olmalıydım diye düşündü. Dudu öldü, ben ise yaşıyorum ve David'i istiyorum. Onunla olmam gerek. Fakat hiçbir şey yapamayacağını biliyordu. Ağır hareketlerle soyunup yatağa girdi ve uzun süre uyuyamadan düşündü. David, 2001 isimli diskoteğin kapısında durup içerideki insanlara baktı. Masalarda oturan insanlar içkilerini yudumlayıp konuşuyor, şakalaşıyor ve gülüyorlardı. Çiftler çılgın müziğin ritmine uymuş, ter içinde dans ediyorlardı. Bir süre önce oturdukları masaya baktı. İngiliz hostesler hala oradaydılar. Fakat Hannah ve Joe gitmişlerdi. Genç adam dans edenlerin aralarından geçerek ilerledi. Hosteslerden biri sarışın uzun boylu ve tipik İngiliz teninde güzel bir kızdı. Başını kaldırıp David'i görünce çevrede Debra'yı aradı ve onun ortalarda olmadığını anlayıp gülümsedi. İlk dansı ağır bir ritimle birbirlerine fazlaca sokulmadan yaptılar. Ama ikinci ve romantik parçada David kızı iyice kendine çekti ve ellerini kalçalarına attı. Hostes ona iyice sokulmuş ve dudaklarını hafifçe ayırıp onun yüzüne bakmaya başlamıştı. David, "Odan var mı?" diye fısıldayınca hostes başını salladı ve dilini hafifçe çıkarıp dudakları üzerinde gezdirdi. Delikanlı onu belinden çekip "Haydi gidelim" dedi. David odasına döndüğünde hava aydınlanmıştı. Duş yapıp tıraş oldu ve valizini toplamaya başladı. Öfkesi hala geçmemiş gibiydi. İşini bitirince valizini alıp aşağıya resepsiyona indi ve Diners Club kredi kartıyla borcunu ödedi. Resepsiyondaki işini henüz bitirmişti ki Debra yanında Hannah ve Joe olduğu halde kahvaltı salonundan çıktı. Her üçü de mayolarını ve üzerine de bornozlarını giymişlerdi ve konuşup gülüşüyorlardı. David'i birden karşılarında görünce susuverdiler. Joe, "Hey, nereye gidiyorsun sen bakalım?" diye bağırdı. David soğuk bir tavırla "İspanya'yı yeterince gördüm" dedi. "Birisinin sözünü dinleyip buralardan gidiyorum işte." Bunları söylerken Debra'nın gözlerindeki acı ifadesini fark etmiş ve onu üzdüğüne sevinmişti sanki. Joe ve Hannah'ın kendisine baktıklarını gören Debra kendini hemen toparladı ve dudaklarının titremesini kontrol altına aldı. Sonra güç de olsa gülümsedi ve elini uzatarak David'e doğru yürüdü. "Yardımların için çok teşekkürler David. Gitmek zorunda kaldığına üzüldüm. Seninle çok iyi vakit geçirdik." Bunu söyledikten sonra birden sustu ve bir an düşünüp hafif titreyen bir sesle devam etti. "Aradığını bulmanı umut ederim. Şansın açık olsun." Daha fazla konuşamadı. Aceleyle arkasını döndü ve odasına çıktı. Hannah buz gibi bakışlarla David'e baktı ve onu hafif bir baş işaretiyle selamlayıp Debra'nın arkasından gitti. "Allah'a ısmarladık Joe. Bırak da valizini taşıyayım." David, "Zahmet etme, ben taşırım" diyerek onu engellemek istedi. Fakat Joe ısrarlıydı. "Ne zahmeti canım?" diyerek valizi aldı ve Mustang'e kadar götürdü. Arabanın kapısını açtı ve valizi arka koltuğa bıraktı. "Seninle tepeye kadar geleyim de biraz yürüyüş yapayım dönüşte." David'in bir şey söylemesine fırsat vermeden sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturdu ve "Biraz yürüyüş yapmam gerek, hamladım" dedi. Arabada bir süre konuşmadılar. Joe bir sigara yakmış ve kibriti camdan dışarı fırlatmıştı. "Aranızda ne olduğunu bilmiyorum David ama tahmin edebiliyorum." David hiç sesini çıkarmadı. Tüm dikkatini yola vermişti. "Kardeşim çok kötü günler geçirdi fakat şu son birkaç gündür çok iyiydi ve yeniden yaşamaya başlamıştı. Onu çok mutlu görüyordum ve ikinizin ilişkisinin devam edeceğini umuyordum doğrusu." David hala sessizdi ve ona hiç yardımcı olmuyordu. Bu adam neden kendi işine bakmıyor diye düşündü. "O çok iyi bir kızdır David. Bunu kardeşim olduğu için söylemiyorum, emin ol bundan. Gerçekten iyidir ve onu iyice tanıman gerekir. Onun başından geçenleri bilmelisin. O zaman şimdiki gibi düşünmeyeceğine eminim." Kasabayı ve denizi gören bir tepeye çıkmışlardı. David arabayı yolun kenarına çekti fakat motoru susturmadı. Bir süre aşağıya denizin parlak maviliğine baktılar. Joe hafif bir sesle "Evlenecekti" diye konuşmaya başladı. Evleneceği erkek üniversitedeki iş arkadaşlarından biriydi ve ondan biraz daha yaşlıydı. Bir tank birliğinde yedek subaydı ve Sina'da görevliyken ateş altında kalıp tankı ile birlikte yandı. David anlatılanlardan etkilenmişti. Başını çevirip arkadaşına baktı. Joe, "Evlenmeye hazırlandığı erkeğin bu şekilde ölmesi onu çok fena etkiledi" diye devam etti. Onu uzun zamandır son günlerdeki gibi neşeli ve mutlu görmemiştim. Bu bir gerçek. Omuzlarını silkti ve bir San Bernard köpeği gibi sırıttı. Sana aile hikayelerini anlattığım için kusura bakma David. Ama bunları bilmen gerektiğini düşündüm. Gülümsedi ve güneş yanığı iri elini ona uzatıp bizi mutlaka gelip görmelisin dedi. Orası senin de ülken sayılır. Seni gezdirme görevini ben üstleneceğim. David onun elini kuvvetle sıktı ve bir gün bunu yapabilirim belki diye yanıt verdi. Shalom. Shalom Joe. İyi şanslar. Joe arabadan indi ve yolun kenarında durup araba gözden kayboluncaya kadar elleri kalçalarında onu izledi. Son dönemeçte David'in salladığı ele karşılık vermiş ve gülümsemişti. Roma'dan Ostia'ya giden yol üzerinde terk edilmiş bir yarış alanında Formula 1 yer otomobil yarışçısı olmak isteyenler için bir okul vardı. Kurs 3 hafta sürüyordu ve fiyatı 500 Amerikan dolarıydı. David, Via Veneto'da Excelsior Oteli'nde kaldı ve her gün oraya gidip geldi. Kursu tamamlamış ve lisansı almıştı fakat bir hafta sonra istediğinin bu olmadığını anladı. Jetlerle uçtuktan sonra yerdeki sürat ne olursa olsun ona istediği zevki veremiyordu. Bir Tyrrell Ford'un motor sesi de hiç kuşkusuz hiçbir zaman bir jet motorunun sesini taklit edemezdi. Sınıftaki arkadaşlarının içinde en az hevesli o olmasına ve isteksiz görünmesine karşın yüksek hızlara olan yakınlığı ve koordinasyon gücü sayesinde kursu çok iyi bir dereceyle tamamladı ve yarış arabaları yapan bir firmanın arabalarını istenen yerlere götürme ve deneme görevi yapmak üzere bir iş teklifi aldı. Verilen ücret hiç de tatmin edici değildi ama onun paraya zaten gereksinimi yoktu. Bu işi parası için yapmayacaktı. Ne yapacağını o sıralarda tam bilemediği için firma ile bir anlaşma imzalamak üzereydi. Yunanistan'a gitti ve bir hafta Atina'da kalıp Pire ve Cilfa'daki yat limanlarında dolaşıp durdu. Bir yat satın alıp adalara charter seferleri yapmayı düşündü bir ara. Güneş altında pırıl pırıl denizde çalışmak, güzel turist kızları taşımak fikri ona pek çekici gelmişti. Bembeyaz boyalı ve vernikli sürat tekneleri de gerçekten çok güzeldiler. Fakat bir hafta sonra güzel teknelerle turist taşımanın öyle sanıldığı gibi çok zevkli bir şey olmadığını, canları sıkılan turistleri eğlendiremeyeceğini anladı. Denizde midesi bulanan insanlardan nefret ederdi. Geldiğinin 7. gününde Amerikan 6. filosu limana demir attı. David sahildeki kafelerden birinin terasında masada oturup uzo içerken bir yandan da dürbünü ile uçak gemilerine bakıyordu. Gemilerin muazzam güvertelerinde sıra sıra Crusader, Phantom uçakları kanatları katlanmış olarak duruyorlardı. Uçaklara bakmak uçuşa olan açlığını tekrar anımsattı ona. Dünya yüzünde onun için pek fazla şey yoktu. Çok aramış fakat hiçbir şey bulamamıştı. Dürbününü masaya bıraktı ve başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Masmavi gökyüzü yer yer bembeyaz stratüslerle kaplıydı. Masanın üzerinde duran uzo bardağını aldı ve güneşte biraz ısınmış olan içkiyi tadını iyice çıkarmak için birkaç yudum da içti. Sonra doğu, batı iyi ama evden iyisi yok diye söylendi. Kendi kendine ve yüksek sesle konuşmuştu. O anda gözünün önüne cam ve çelikten yapılmış ofisinde koca masasının arkasında oturan Paul Morgan geldi. Amcası sabırlı bir balıkçı gibi oltalarını dünyanın her yanına atmış, gelecek büyük balıkları bekliyordu. David de Atina'ya kadar uzanmış bu oltalardan birine takılıp ona gidebilirdi. Birden, hay Allah, yedek pilot olarak hala impalalarla uçabilirim. Sonra şirketin Learjet uçağı da var, diye düşündü. Ama o uçağı Barney'den her zaman almak pek kolay olmayacaktı. David bardağın içindeki son damlaları da ağzına süzüp birden ayağa kalktı ve bir taksi çevirip Sintagma meydanındaki Grand Bretagne oteline gitti. Şirkete başkaldırma gücü yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Kendisini amcası ile birlikte çalışmaya alıştırmak istiyordu. Bu nedenle o akşam yemeğini Morgan grubunun Atina temsilcisi olan John Dinopoulos'la birlikte yemeği kabul etmişti. Dinopoulos mükemmel giyimli, güneş yanığı yüzlü ve siyah saçları kırlaşmaya başlamış kibar bir adamdı. John o akşam yemeğine David'e arkadaşlık yapmak üzere birkaç İtalyan kovboy filminde oynamış bir aktrisi davet etmişti. Büyük göğüsleri ve simsiyah parlak gözleri olan genç kadın, John'un takdim ettiği David'in yakışıklılığını görüp, onun Afrikalı bir elmas tüccarı olduğunu da öğrenince derin bir nefes aldı ve heyecanını gizleyemedi. Aslında Morgan grubunun işleri arasında elmas ticaretinin payı pek büyük sayılmazdı. Akşam havası oldukça yumuşak olduğundan Dionysus'un terasında oturmuşlardı. Restoran, St. Paul Kilisesi'nin altında Lycabettus tepelerindeki bir kayalığın içi kazılarak inşa edilmişti. Kiliseden Paskalya törenini bitirip çıkan rahipler ve onları izleyen meraklılar, restoranın altındaki yoldan kıvrılarak ağır ağır aşağıya doğru iniyorlar ve bir yandan da monoton bir sesle ilahiler söylüyorlardı. Daha uzaktaki bir tepede bulunan Akropolis, projektörlerle öylesine aydınlatılmıştı ki, onu büyük bir zevkle izlememek olanaksızdı. Daha uzaklarda limanda ise Amerikan donanmasının ışıkları pırıl pırıldı. İtalyan kovboy filmlerinin yıldızı olan genç kadın, koca yüzüklerle süslenmiş bir elini David'in kalçasına koyarken, diğer eliyle kırmızı sapos şarabı dolu kadehini ona doğru kaldırdı ve "Yunanistan harika bir ülke" diye fısıldadı. Rimelli kirpiklerinin altından koca gözleri ile de David'e anlamlı ve davetkar bakışlar gönderiyordu. Kadının ne kadar istekli olup neler isteyeceği daha sonra ortaya çıktı. Çok lezzetli et yemeği ve sarmayı yedikten sonra kadın bir yudum şarap aldı ve David'e dönüp çevireceği yeni film için finansman sağlayıp sağlayamayacağını sordu. Sonra onun kulağına eğilip "İsterseniz bunu daha sakin bir yerde konuşabiliriz" diye fısıldadı. Kaldığı otel dairesinden daha sakin bir yer bulmaları olanaksızdı tabii. John Dinopoulos yüzünde yalancı bir gülümse ve bir el işaretiyle onları gönderdi. Bu olanlar David'in hiç hoşuna gitmiyordu fakat o anda nedense itiraz da edememişti. Film starının oteldeki dairesi kalın beyaz halıları ve deri kaplı mobilyası ile oldukça gösterişliydi. Kadın finansman konusunu tartışmak için daha uygun bir şeyler giymek için gidince David kendine bir içki hazırladı. Ne var ki bir yudum alınca içmek istemediğini anladı ve kadehi masaya bıraktı. Star üzerinde göğüslerinin yarısından çoğunu açıkta bırakan ince bir ipek robla döndü. Vücudunun tüm hatları ince ipeğin altında belli oluyordu. Dalgalı saçlarını dağıtıp omuzlarına salmıştı. David bu manzarayı görünce birden midesinin bulandığını hissetti ve kadına bakıp sırıttı. "Kusura bakmayın hanımefendi," dedi. "John size bir şaka yapmak istedi. Ben bir milyoner değilim ve aslında kadınlardan da hoşlanmam. Ben erkek çocukları severim daha çok." Kapıyı arkasından kaparken kadının masadaki kadehi fırlattığını çıkan gürültüden anlamıştı. Oteldeki odasına dönüp oda servisinden kahve istedi ve sonra birden telefonu alıp Cape Town'la konuşmak istediğini söyledi. Telefonunu birkaç dakika sonra bağladılar. Hattın diğer ucundaki kadın sesi uykuluydu. "Mitzi," diye konuştu. "Benim kızım, nasıl bakayım? Neredesin savaşçı, eve mi döndün yoksa?" "Hayır hayatım, şu anda Atina'dayım." "Atina mı? Aman tanrım, nasıl oraları, iyi mi bari?" "Yok canım, patlıyorum burada." "Evet anlıyorum, Yunan kızları eskisi gibi değil galiba ha?" "Nasılsın Mitzi?" "Ben aşık oldum Devey. Ama gerçekten aşık oldum. Biliyor musun, yakında evleneceğiz, ne diyorsun buna ha?" David birden onu kıskandığını hisseder gibi oldu. Herkes mutlu olurken o neden olamıyordu acaba? "Harika bir şey bu hayatım. Damadı tanıyor muyum?" "Tanırsın. Cecil Lowley. Babamın muhasebecilerinden biri." David soluk yüzlü, oldukça iri yarı, gözlüklü ve ciddi tavırları olan genç adamı anımsıyordu. Mitzi'ye "kutlarım seni yavrum, mutlu ol" derken kendini biraz daha yalnız hissetti. Evinden de yakınlarından da uzaktaydı ve orada yaşam onsuz sürmekteydi. Mitzi, "onunla konuşmak ister misin?" diye sordu. "Hemen uyandırayım." Hattın diğer ucunda bazı mırıltılar duyuldu ve birkaç saniye sonra Cecil telefonu aldı. "David, kutlarım seni Cecil," dedi. "İyi iş becerdin." Adam gerçekten de turnayı gözünden vurmuştu. Mitzi'nin Morgan grubundaki hisseleri David'inkinden fazlaydı. Cecil hiç beklenmedik bir şekilde petrol bulmuş oluyordu. "Teşekkür ederim David." Cecil'in sesinden henüz evlenmediği bir genç kızın yatağında yakalanmış olmasından sıkıldığı anlaşılıyordu. "Dinle beni delikanlı. Eğer bu kızı üzecek bir şey yaparsan beni karşında bulursun, tamam mı? Senin ciğerini söker, boğazından aşağı tıkarım. Anlaşılıyor değil mi?" Sesinden panik içinde olduğu belli olan Cecil, "yok canım, merak etme sen," dedi. "Bak tekrar Mitzi'yi veriyorum." Genç kız bir süre daha çeşitli konularda ona bir şeyler söyledi ve sonra telefonu kapattı. David yatağına sırt üstü yatıp ellerini başının altına koydu ve iyi kalpli kuzeninin yeni mutluluğunu düşündü. Sonra birden İspanya'dan ayrıldığı günlerden beri aklında olup yapmayı düşündüğü bir şeyi gerçekleştirmeye karar verdi. Hemen telefonu kapıp santraldan resepsiyonu istedi ve "bu saatte sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim," dedi. "Fakat mümkün olan en kısa zamanda İsrail'e uçmak istiyorum. Benim için ilk İsrail uçağında bir yer ayırtır mısınız lütfen?" Gökyüzü çölden geldiği belli olan sarı renkli bir pusla kaplıydı. Transworld Airlines hava yollarının dev Boeing 747 uçağı piste doğru alçalırken David başını pencereye çevirdi ve havaalanı çevresindeki portakal bahçelerine baktı. Lod havaalanı dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir havaalanına benziyordu. Fakat David bu meydanın dışında tamamen değişik bir dünya bulacağından emindi. Yolcu otobüslerinde yer bulmak, bir taksi yakalamak için çırpınan insanları görünce İtalya'da bile bu kadar büyük kargaşa görmediğini anımsayarak güldü. Otobüste İsrailli ve değişik ülke vatandaşları arasında sıkışmış otururken sanki bir aile pikniğine gidiyorlarmış ve o da onların bir parçasıymış gibi hissetti. Yanında oturan bereli, göğsünde paraşütçü brevesi bulunan ve boynunda asılı bir Uzi makinası taşıyan asker ona bir sigara ikram etti. Birkaç dakika sonra bu kez diğer yanındaki yün haki üniformalı ve koyu renkli gazel gözleriyle tipik bir İsrailli, içinde kızarmış piliç parçacıkları bulunan sandviçini onunla paylaşmak istedi ve İngilizce bildiğini göstermek için bir şeyler söyledi. David asker kızla konuşurken ön sıradakiler de dönmüşler, merakla onlara bakıyor ve dinliyorlardı. Bu arada ön taraflarda oturdukları için onlara oldukça yakın olan şoför de arada sırada başını çevirip onlara sırıtıyor ama ayağını gaz pedalından hiç çekmeden gelen geçen araç ve yayalara korna çalıp bağırıyordu. Kıyıya yakın bölgelerde deniz kokusu portakal çiçeklerinin kokularına karışıyordu ve bu harika koku daha sonra David için İsrail'in kokusu olarak kalacaktı. Bir süre sonra otobüs Judean tepelerine tırmanmaya başladı. Çam ağaçlarının arasından kıvrılarak giden ve yer yer güneşte kemik gibi parlayan beyaz taş parçaları ile kaplı yolda ilerlerken, David her nedense nostaljik bir hisse kapıldı. Bazı yamaçlarda teraslar halinde zeytinlikler vardı ve delikanlı bunların, insanların binlerce yıldan beri çalışıp sabırla gerçekleştirdikleri eserler olduğunun farkındaydı. Bunlar da tepeydi fakat kendi ülkesindeki çok sevdiği tepelerden biraz daha farklı görünüyorlardı. Yamaçlarda şimdiye kadar hiç görmediği kan damlalarına benzer kıpkırmızı küçük çiçekler, güneş rengi tomurcuklar her tarafı kaplamıştı. Birden ağaçların arasında çikolata rengi ile beyaz karışımı kanatlara sahip bir kuş gördü ve bunun ibikli başı ile bir Afrika çavuş kuşu olduğunu anlayınca şaşırdı. İçinde nedenini önceleri anlayamadığı bir heyecan dalgası kabarmıştı ama bunu anlaması uzun sürmedi. Görmek istediği kadına yaklaştıkça heyecanı da artıyordu. Öte yandan hiç beklemediği şeylerle de karşılaşacağını hisseder gibiydi. İçinde en azından bir yere ait olduğuna dair garip bir his vardı. Çevresindeki bu insanlara karşı içinde garip bir yakınlık duyuyordu. Yanındaki asker kız, "Görüyor musun?" diyerek parmağı ile yol kenarında, Kudüs yolunda ölmüş olanlara birer saygın işaresi olarak bırakılmış gibi duran, yanmış, parçalanmış askeri araçları gösterdi. Buralarda hep savaş vardı. David dönüp asker kızın yüzüne bakınca onda da Debra'nın yüzündeki sorumluluk ve güç ifadelerini gördü. Bu insanlar her günü limitlerine kadar yaşıyorlar ve ancak gece olduğunda bir sonraki günü düşünüyorlardı. "Bu savaş daha ne kadar sürecek acaba?" diye sordu. Asker kız "Daha çok sürer" diye yanıt verdi. "Neden?" Genç kız çevresindeki insanları ve dışarıdaki araziyi gösterip "Çünkü bunları korumamız ve elimizden alınmalarını engellememiz gerekiyor" dedi. "İyi şeyler için hep savaşılır bilirsin." David, "Haklısın şekerim" deyince ikisi de güldüler. Bir süre sonra krema sarısı taşlardan inşa edilmiş büyük apartmanların tepelere karşı birer abide gibi durdukları Kudüs'e gelmişlerdi. Kentin merkezindeki kale hep bu tip binalarla çevrilmişti. David, Transworld Airlines hava yollarının Intercontinental Otel'de kendisi için bir oda ayırttığını biliyordu. Hemen otele gidip odasına çıktı ve manzaraya baktı. Eski şehirdeki Getsemane bahçesi, Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve Müslümanlığın kutsal yerleri, çeşitli minareleri, kuleleri ve kubbeleriyle gözlerinin önüne serilmişti. David bu dinsel yerleri görünce bir süre huşu içinde hiç kımıldamadan durdu ve baktı. İnsanların 2000 yıldır mücadele ettikleri, savaş verdikleri bu yerler artık yeniden doğmuştu. Yaşamında ilk kez olarak kendi Yahudi yanını tanıdığını ve incelediğini fark etti ve bu kente gelmekle çok iyi yaptığını anladı. Sonra kendi kendine ve yüksek sesle "Kim bilir, belki aradığım her şey buradadır" diye söylendi. David akşamın ilk saatlerinde üniversite önünde taksiden indi ve ana kapıdaki görevliye ne istediğini söyledi. Burada herkesin üzerine aramak olağan bir olaydı ve David de bir süre sonra buna alışacaktı. Kampüsün hemen hemen bomboş olduğunu görünce şaşırdı. Fakat sonra günlerden cuma olduğunu anımsayıp bu tenhalığın nedenini anlamıştı. Herkes sabata, Musevilerin kutsal cumartesi günleri, dinlenme günleri, hazırlanıyordu. Ana meydan ve süslü havuzun çevresindeki ağaçlar kırmızı tomurcuklarla kaplıydı. David yönetim binasına girip görevini terk etmeye hazırlanan kapıcıya aradığını sordu. Görevli önündeki listeyi inceleyip "Miss Mordecai" dedi. "Evet, İngilizce bölümünde olmalı. Lotherman binası 2. kat." Bunu söylerken camlı kapıları gösterdi ve "Sağ taraftaki 3. binadır" diye devam etti. "Şu taraftan gideceksiniz." Debra sınıfta bir öğrencisiyle görüşme halindeydi. David terasa çıktı ve onu beklerken güneşin altında bir sandalye bulup oturdu. Oturmakla iyi etmiş ve onu bu şekilde bulup hemen karşısına çıkmamıştı. Çünkü içini birden bir kuşku duygusu kaplamıştı. Atina'da olanlardan sonra Debra Mordecai'nin onu kollarını sevgiyle açıp karşılaması biraz güçtü. David şimdi bile ona karşı olan ters davranışlarının nedenini iyi anlayamıyordu. Şimdiye kadar kendini hiç eleştirmemişti. Yakışıklı ve çok parası olanlar kendilerini sık sık eleştirmez derdi. Biraz düşününce Debra'nın doğru söylemiş olabileceğini anladı. Genç kız ona şımarık bir çocuk gibi davrandığını söylemişti ki bu doğru olabilirdi. Birden parkeler üzerinde yürüyen kadın ayakkabılarının çıkardığı sesle düşüncelerinden sıyrıldı ve başını kaldırdığında birkaç öğrencinin terasa çıktığını gördü. Kitaplarını göğüslerine bastırmış konuşup gülüşerek önünden geçen kız öğrenciler ona davetkar gözlerle bakmaktan kendilerini alamamışlardı. Debra'nın gelmesinden önce derin bir sessizlik oldu. Debra saçlarını ensesine muntazam bir şekilde toplamıştı. Kolunun altında birkaç kitap ve omzunda asılı çantasıyla sınıftan çıktı. Yüzüne hiç makyaj yapmamıştı fakat üzerinde portakal desenli ve rengarenk çok güzel bir eteklik vardı. Ayaklarında çorap yoktu ve açık sandallar giymişti. İki yanında bulunan öğrencileriyle konuşma halinde olduğundan David'i önce görmedi. Fakat genç adam teras duvarının önüne gidince fark etti. Ve onu ikinci kez Zaragoza'daki dükkanda gördüğü zamanki gibi birden şaşırdı, dondu, kaldı. 7. ayrımın sonu. Sayfa No. 63. Devamı 8. ayrımda.